Bir memlekette Allah'a sövülüyorsa, bir memleketin parklarında, bahçelerinde zina ediliyorsa, bir memleketin parklarında haram bir şekilde ilişkiler devam ediyorsa, bir memlekette kadın erkek ilişkilerinin cılkı çıktıysa, bir memlekette Allah'la alay ediliyorsa, o memleket medeni olamaz. Bir memlekette anarşi varsa, bir memlekette İslam kaldırılmış, Kopenhag kriterleri getirilmişse, bir Müslüman için orada medeniyet yoktur. Sen Rabbul Alemine şirk koşuyorsan medeni olamazsın. Senin memleketinde kadın erkek münasebetlerinin cılkı çıkmışsa medeni sayılamazsın. Senin memleketinde her gün boşananlar evlenenlerden çoksa medeni olamazsın. Senin medeniyetinde insanlar intihar ediyorsa senin medeniyetin insanlara huzur vermiyor demektir. Sen bu halinle medeni olamazsın. Senin medeniyetinde eğer insanlar huzur bulamıyorsa bu nasıl medeniyettir? Her şeyinden, gerek inanç esaslarında, gerek ahlakında, gerek törelerinde, örfünde, gerekse ticaretinde, ekonomiyle ilgili meselelerinde, ceza kanunlarında, her şeyinde Allah'a teslim olacaksın. La ilahe illallah'ın manası budur. Lan yedurrukum illa eza. Kur'an size mesaj veriyor, size müjde veriyor, size zarar veremeyecekler. Karşı koyun, teslim olmayın. En doğru yolu, en dikensiz yol mu zannettiniz? Amerika ile uzlaşmayı en doğru strateji olarak mı gördünüz? Nasılsa ben bu oyunu bozamam, o halde onunla beraber olayım diye mi düşünüyorsunuz? Menfaatlerinizi dininizin önüne mi aldınız?
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَحَبِيبُهُ وَرَسُولُهُ اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle bu ümmetin en şerefli ümmet olduğunu ilan etmiş, en şerefli ümmet olduğundan ötürü yeryüzünde önemli bir görev ifa etmek zorunda olduğunu ilan etmişti. Kuntum hayra ümmeten uhricet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Tarih boyunca Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren birçok ümmetler gelmiş geçmişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste 70 ümmet geldiğini ifade ediyor. Bu ümmetin 70. ümmet olduğunu ilan ediyor. Ve bu ümmet son ümmet olarak yeryüzüne gönderilmiş, yeryüzünde Allah'ın temsilciliğini yapmakla vazifelendirilmiş, yeryüzünde Allah'ın halifesi olmakla vazifelendirilmiş olan ümmet. Onlar yeryüzünde kendi hakimiyetlerini kurmaya gönderilmediler. Onlar yeryüzünde ilahlık taslayanlarla mücadele etmek için gönderildiler. İnsan olduğunu unutmuş, kul olduğunu unutmuş olanlarla mücadele etmek, onlara kul olduklarını hatırlatmak için görevlendirildiler. Bazı kimseler yeryüzünde güç ve kuvvet eline geçince kendisinin bir damla sudan yaratılmış aciz bir mahluk olduğunu unutur da yeryüzünde ilahlık taslamaya başlar, benim dediğim olacak demeye başlar. Bütün firavunların firavunluk yapması, nemrutların nemrutluk yapmasının sebebi budur. Allah'ı unutması, Allah'ı unutunca kendini unutması. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer Allah'ı unutursanız, kainat kitabını okumayı terk eder, Allah'ın kitabını okumayı terk eder, kendinize ve mahlukata bakmayı terk eder, kendi acziyetinizi görmez, Allah'ın kudretini, sanatını, ilmini, rahmetini görmez iseniz, Allah'ı unutursunuz ve o zaman siz Allah'ı unuttuğunuzda فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur. Ceza amelin cinsinden olduğu için hangi günah işlediyseniz o günaha karşılık Allah Azze ve Celle ona uygun bir ceza verir. Allah'ı unutanlara verilecek olan ceza, bütün kainat gözünün önünde olduğu halde kainata bakmayan Allah'ı unutanlara verilecek olan ceza, onların kendilerini de unutmasıdır. Onlar kendilerini de unuturlar ve bir damla sudan yaratıldığını unuturlar, aciz olduklarını unuturlar. Güç ve kuvvet eline geçince birer firavun kesilirler. Bu ümmet firavunlarla mücadele etmek için görevlendirildi. Bu ümmet aynı zamanda firavun da olmamakla görevlendirildi. Firavunlarla mücadele etmek için görevlendirilmiş olanların firavun olmasını nasıl bekleyebiliriz zaten? Eğer kul olduklarını unuturlarsa onlar da güç ve kuvvet eline geçince birer nemrut kesilebilirler. Birer padişah kesilebilirler, birer kral kesilebilirler yeryüzünde. Onun için evvela öğrenmeleri gereken şey, kendilerinin bir kul olduğunu unutmamaları, bunu çok iyi öğrenmiş olmaları. Allah Azze ve Celle bu ümmeti bu görevle görevlendirildi. Bu ümmet yeryüzünde nice firavunlarla mücadele etti. Bizden evvel, Hazreti Adem'in oğullarının içerisinden nice büyükler, nice nebiler, resuller gönderildi. Her resul kendi zamanındaki firavunlarla mücadele etti. Her nebi kendi zamanındaki nemrutlarla mücadele etti. Bu mücadele kıyamet gününe kadar devam edecek. Allah Azze ve Celle bu günleri evirip çevirmektedir. İnsanlar arasında bir gün şunlara, bir gün bunlara nasip eder iktidarı, gücü, kuvveti. Hepsi sonuçta imtihan içindir ve Allah Azze ve Celle bazı dönemlerde Müslümanların günahlarından ötürü eğer gücü kuvveti kafirlere verdiyse bu Müslümanların kendi hatalarından kaynaklandığı gibi aynı zamanda o dönemde hakiki mümin olanlarla olmayanları ayırmak içindir. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ilan eder. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Biz bu günleri insanlar arasında evirip çeviriyoruz. Bir onlara bir bunlara veriyoruz gücü kuvveti. Neden böyle yapıyoruz? Ta ki içinizden iman edenleri ortaya çıkaralım diye. Zayıf olduğunuz günlerde hakiki iman edenler ortaya çıksın diye. Eğer daima güçlü olsaydılar Müslümanlar, kimin sağlam, kimin çürük olduğu, kimin ihlaslı,
kimin samimi, kimin samimi değil, ne olduğu ortaya çıkmayacaktı. Allah Azze ve Celle onun için günleri insanlar arasında evirip çevirmektedir. Bu ümmet yeryüzünde insanlara değer ölçülerini öğretmek için görevlendirildi. Bu ümmetin daima insanoğluna vereceği bir şeyler var. Bu ümmet başkalarından kriterler almak için yaratılmış bir ümmet değil. Allah Azze ve Celle sana en hayırlı olan sensin diyor. Üzülme, gevşeme buyuruyor. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminsen gerçekten, hakikaten iman ettiysen, üzülmene de gevşemene de hacet yok. Sen üstünsün. Rabbul Alemin olan Allah seni yaratan, kafiri yaratan, bütün her şeyi yaratan zat söylüyor. Ben seni üstün yarattım. Sen kafirlerden üstün olduğuna göre onlardan kriter almaya hakkın yok. Senin onlardan bir şeyler öğrenmen, dünya hayatıyla ilgili, değerlerle ilgili, insanın insan olması için oluşturulması gereken değerlerle ilgili senin onlardan bir şeyler öğrenmen demek, onlardan kriterler alman demek, İslam'ın Allah'tan olduğundan şüphe etmen demektir. İslam'ın Rabbin Allah'tan geldiğini, Rabbul Aleminden geldiğine inanmış, iman etmiş olan bir Müslümanın ve Kur'an'ın dünya için geldiğine inanmış olan, dünyanın bütün meselelerine çözüm getirecek olan bir kitap olarak inanmış olan bir Müslümanın hiçbir zaman önemli kriterleri kafirden alması mümkün değildir. Bilimsel bir takım meseleler başka, dünya hayatına dair olan bir takım şeyler başka, ilim içinde de olsa gidilip alınabilir ama Kur'an'ın içermiş olduğu kriterlerle ilgili onları bırakıp da başkalarının koymuş olduğu kriterler alma, Kur'an'a şüpheyle bakmak demektir. Her kim ki kendisinde böyle bir şüphe hissetmediği halde böyle şeyler yapmaya kalkarsa başka Müslümanların şüpheye düşmesine sebep olacağından ötürü yine günahkar olacaktır. Allah Azze ve Celle en hayırlı ümmet olarak yaratıldığımızı ilan ettiğine göre bu ümmet yeryüzünde bütün beşeriyete kumandan olmak için gönderilmiş olan bir ümmet. Siz yeryüzünün hakimi olmak zorundasınız. Bu ümmetin övülmesinin sebebi elbette ki bir takım sebepleri olacak. Yoksa Yahudi ve Hristiyanların biz Allah'ın dostlarıyız, biz Allah'ın özel çocuklarıyız demesi gibi Kur'an da bize ona benzer bir şekilde bizi övüyor değil haşa. O onların yalanıydı. Onlar kendilerini özel kullar olarak görüyorlardı. Diğer ümmetlerde böyle bir şey vardı ama onların kastettiği daha çok ırkçılık idi. Kendilerini özel seçilmiş bir ırk olarak görüyorlardı. Fakat bu ümmet hiçbir zaman ırkçılık yapması bu ümmete caiz kılınmadı. O halde Allah Azze ve Celle bu ümmete en hayırlı ümmetsiniz derken neyi kastetmektedir? Irk olarak değil tabii ki. Hiç kimse ne zaman doğacağına kendisi karar vermedi. Hiç kimse Hazreti Muhammed'den sonra doğacağına kendi karar vermedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimse bir Müslümanın çocuğu olarak doğacağına kendi karar vermedi. Hiç kimse ne ana babasını kendisi tercih etti, ne de memleketini kendi tercih etti. Dünyaya geleceği tarihi de kendisi belirlemedi. O halde en hayırlı ümmet olmanın manası, ayette açıklandığı gibi te'murûne bil maruf ve tenhevne anil münker ve tu'minûne billah. İyilikle emredersiniz, kötülüklerden sakındırırsınız. Çünkü siz Allah'a iman edersiniz. Allah'a iman işte bunu gerektirmektedir. Allah'a iman etmiş olanlar iyilikle emir, kötülükten nehi görevini yapmak zorundadırlar. Bu ümmet bunu yapmak için özel olarak yaratılmış bir ümmet. Bunu yapmayanlar o özellerin içinden değildirler. Efendimiz'den sonra doğmuş olsalar da, Allah Resulü'nün ümmetinden olarak kendilerini görseler de, belki onlar Müslüman olabilirler ama en hayırlı ümmetin içerisinde olamayacaklar. En hayırlı ümmet Allah Resulüne sorulmuştu. En hayırlı insan kimdir ya Resulallah? Kur'an'ı dedi güzel okuyanlar, anlayanlar, manaları üzerinde kafa yoranlar ve sonra emri bil maruf nehyanil münker görevini yapanlar. Her kim bu görev yapacak olursa Allah'ın halifesidir dedi. Kim yeryüzünde emri bil maruf nehyi anil münker görevini gerçekleştirirse, bizatihi kendisi gerçekleştiremiyor olsa bile, gerçekleştirenlerin önünü açmak için gayret içerisinde olursa, yarınlarda emri bil maruf nehyi anil münker görevi yapacak, hakka ve hayra davet görev yapacak olan nesillerin hazırlanmasında önemli görevler ifa edecek olursa, işte onlar, bu görevleri yapanlar, yeni bir nesil meydana getirmeye çalışanlar, İslam medeniyetini yeniden kurmaya çalışanlar, Allah Resulü onlar için bu müjdeyi veriyordu. Onlar Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir diyordu. Onlar benim de halifelerimdir diyordu. Onlar Kur'an'ın da halifeleridirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin içerisinden halife olmaya layık olanları özel olarak belirtiyordu. Herkes kendisini Allah'ın halifesi olarak göremesin diye, herkes bu görev yapan da yapmayan da aynı kefeye konmasın diye, Allah'ın halifesi olanla olmayan ayırt edilmiş olsun diye, Kur'an'ın halifesi olanla olmayanlar birbirinden ayrılsın diye, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ilan ediyordu. Ümmetler içerisinde en hayırlı ümmet oldunuz. Resulullah ifade ediyor sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetlerin içerisinde en hayırlı ümmet oluşumuzu bize bildiriyor. Başka ümmetlerden hangi yönden daha üstünüz? Geçmiş ümmetlerden bazıları bir kötülük görürlerdi, ona engel olmak isterlerdi. Fakat o kötülüğün devam ettiğini gördükleri zaman artık seslenmezlerdi, seyrederlerdi. Onların bu günahlarından ötürü onlardan bu şeref tekrar geri alındı. Onlar da hayırlıydılar. Onlar da bir peygamberin ümmetiydiler. Onlar bir kötülük görüyorlardı ve engel olmaya çalışıyorlardı ilk zamanlarda. Özellikle onların alimleri bir kötülük gördüklerinde sessiz kalmaya başladıkları zaman, artık görevlerini terk etmeye başlayınca onlardan bu şeref geri alındı. İshak oğullarından bu şeref geri alındı ve İsmail oğullarına verildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben sizin cennetlikler içerisinde dörtte bir olmanızı umarım. Bütün ehli cennetin içerisinde dörtte bire ulaşmanızı umuyorum diyordu. Sahabe-i kiram tekbir getirdiler. Adem peygamberden kıyamete kadar gelecek olan bütün cennetliklerin içerisinde bu ümmet dörtte bire kadar ulaşacak buyuruyordu. Sonra Allah Resulü tekrar bir müjde daha verdi. Sahabe-i kiramın tekbir getirmesinden sonra, ümit ediyorum ki cennetliklerin üçte biri olursunuz. Sahabe-i kiram tekrar tekbir getirdiler. Ve Allah Resulü devam ediyordu müjde vermeye. Ümit ediyorum cennet ehlinin yarısı olacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka rivayetinde ise cennet ehlinin üçte ikisi olacağımızı da haber verdi bize. Bu ümmet bütün ümmetlerin içerisinde, bütün cennetliklerin içerisinde bu kadar büyük bir yer işgal edecek. Kıyamet gününde olacak olan hadiseyi Efendimiz bize aktarıyor. Kıyamet gününde bazı peygamberler gelecekler. Önlerinden, yanlarında, arkalarında hiç kimse olmayacak. Onlara bir kimse daha iman etmemiş olacak. Kimi peygamberler gelecek, yanlarında 3-5 kişi var. Kimi koca peygamberler gelecek, yanlarında 15-20 kişi var. Sonra büyük bir kalabalık göreceğim ve sevineceğim, onun benim ümmetim olmasını isteyeceğim. Fakat bana o Musa'nın ümmetidir denilecek. Ve sonra şöyle bir bakıver denilecek bana. Bir de bakacağım ki ondan çok daha büyük bir kalabalık, çok büyük bir kalabalık göreceğim. İşte senin ümmetin budur denilecek bana. Ve sağına bir bak denilecek. Sağıma baktığım zaman alçak dağları kapatmış kadar, o kadar büyük bir kalabalık göreceğim. Alçak dağları kapatacaklar, o kadar ki kalabalık olacaklar. Sonra sol tarafına bak denilecek bana. Soluma bakacağım, görebildiğim kadar bütün ufuk yüzlerle kaplanmış olarak göreceğim. Bütün ufkun Müslümanların benim ümmetimin yüzüyle kaplandığını göreceğim. İşte o zaman Rabbim bana verecek ve ben de razı olacağım. Razı oldun mu denilecek bana, evet ya Rab razı oldum diyeceğim. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin bütün ümmetlerin içerisinde önemli bir yer işgal edeceğini ilan ediyordu. Evet, Efendimiz'e kadar ümmetler sayı olarak azdılar, nesil olarak azdılar. Efendimiz'den sonra yeryüzünde büyük bir çoğalma gerçekleşti. Ümmet-i Muhammed de çoğaldı, kafirler de çoğaldı. Yeryüzünde belki hiçbir zaman 6 milyar nüfus gerçekleşmemişti. Bundan 1000 sene evvelini, 1400 sene evvelini biliyoruz. Bütün tarih kitapları bugünkü insanoğlu kadar büyük bir kalabalığın geçmişte olduğunu söylemiyor. Bütün tarih kitapları bunun aksini söylüyor. Geçmiş savaşlara baktığımız zaman 5-10 bin kişiyle yapıldığını görüyoruz. Demek ki geçmişte bu kadar büyük bir kitle mevcut olmamıştı. Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini böyle çoğalttıkça çoğalttı. Elbette ki bu ümmetin içerisinden bazıları ümmetten sayılmayacaklar. Onlar görevlerini yerine getirmiyorlar. Onlar yeryüzünde kumandan olmak için görevlendirildikleri halde onlar görevlerini yerine getirmiyorlar. Onlar başkalarından kriterler alıyorlar. Onlar Avrupa Birliği'ne girmek istiyorlar. Sen yeryüzünde hakim millet olarak yaratılmıştın. Sen aziz olacaktın. Kendi kendini zelil ediyorsun. Nice Müslümanların da Kur'an'dan şüpheye düşmesine sebep oluyorsun. Demek ki Kur'an'la bir yere varamıyoruz demiş oluyorsun bu tavrınla. Teslim olduk demiş oluyorsun bu tavrınla. Mesele siyasi olarak, ekonomik olarak, askeri olarak ele alınabilir. Lafı uzatmaya hacet yoktur. Sonuçta Müslümanların Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa medeniyeti içerisinde yer almaları, Kopenhag kriterlerini kabul etmeleri, bir sürü haramı helal eden Kopenhag kriterlerini, Allah'ın haram dediği birçok şeyi kabul eden o kriterleri, hatta Allah'a şirk koşanların kriterlerini, Hazreti İsa'yı Allah'a ortak koşanların kriterlerini Müslümanların kabul etmesi demek büyük bir mağlubiyetin ilanı demektir. Siz istediğiniz kadar başka şeyler söyleyin. Sizin milletinizin içerisinden zayıf olanların batıya hayranlık duyduğunu göreceksiniz. Milletinizin içerisinden zayıf olanların demek Kur'an'ın kriterlerle bir yere varılamıyormuş dediklerini göreceksiniz. Demek ki mağlup olduk dediklerini göreceksiniz. Ve bütün bir ümmetin kalbinde mağlubiyet duyguları geliştireceksiniz. Bunun günahını nasıl taşıyabileceksiniz? Siz şüphe içerisinde misiniz bilemiyorum. Kur'an'dan şüphe içerisinde misiniz bilemiyorum. Belki de bazılarının kalbinde şüpheler de var. Belki onların içerisinden bazıları Kur'an'ın kriterleri o gün içindir diye düşünüyor. Belki onların içinden bazıları, belki hükümette görev almış olan kimselerin bazıları Kur'an'ın o günkü hükümlerinin bugüne uymadığını da düşünüyor olabilir. Bugün için yeni yeni hükümler koymak zorundayız diye düşünüyor olabilir. Mevridin asla içtihada mesel yoktur denildiği halde Allah'ın ve Resulünün hükmü olan bir meselede kullara düşenin yalnız itaat olduğunu, İçtihat yapma yetkilerinin olmadığını 14 asırdan beri ulema ilan etmiş olduğu halde, Kur'an ve sünnet bunu açıkça söylemiş olduğu halde, belki de onlardan bazıları Allah'ın ve Resulünün hüküm koymuş olduğu meselelerde bile biz yeni bu zamana uygun yeni hükümler koyabiliriz diye düşünüyorlar. Belki ondan dolayı Kopenhag kriterlerinin de o olduğunu zannediyorlar. Belki Kopenhag kriterlerinin de İslam olduğunu düşünüyorlar. Belki o bütün haramları helal eden o kriterlerin İslam'a uygun olduğunu söyleyecek kadar da ileri gidenler olabilir. Onlar ne düşünüyorlarsa düşünsünler. Fakat Müslümanların şunu bilmesi lazım ki bu ümmet yeryüzünde hükümdar olmak için yaratıldı. Bu ümmet bilimi de eline almak zorunda. Bilim bu ümmetin elinde gelişmeliydi. Efendimiz'den itibaren 16. 17. asra kadar bilim Müslümanların elindeydi. Matematik alanında da, fizikte de, kimyada da, astronomide ve tıp ilimlerinde, bütün ilim dallarında Müslümanların elindeydi bütün gelişmeler. O zaman insanlığa zararlı bir şekilde gelişmiyordu bilim. Ne zaman ki Batı'nın eline geçti bilim, bizim medeniyetimiz yorulmaya başladı. 16. 17. yüzyıldan itibaren yorgunluk alametleri gösterdi. İşte o zaman insanlığa kumandan olma şerefini kaybetmeye başladı. Ve işte o zaman bilim de batının eline geçmiş oldu. Ve batının elinde gelişen bilim yeryüzünde insanların başına bela olmaya başladı. Bugünkü ahlaksızlık geçmişte mevcut değildi. Bilimin sayesinde bilim kötü yolda kullanıldı. Bugünkü silahlar geçmişte mevcut değildi. Bilim gerçekleştirdi bunları. Bilim dinin emrinde olmalıydı. Bilim Müslümanların elinde gelişmeliydi. Bilimi kafirin eline teslim edenler günahkardırlar. İdareyi kafirlerin eline teslim edenler günahkar olduğu gibi bilimi kafirin eline teslim edenler de günahkardırlar. Yeryüzünde bilim Müslümanların elinde olacaktı. Bilim dinin emrinde olacaktı. Bilim dinsizlerin emrinde olmayacaktı ki atom bombaları yapılmayacaktı. Nötron bombaları yapılmayacaktı. Kimyasal silahlar yapılmayacaktı. Batının elinde olunca bilim işte bütün bunlar olmaya başladı. Buna müsaade edenler günahkardırlar. Bilim her yönüyle Müslümanların elinde olması icap ediyordu. Siz bilimi dinden bağımsız olarak göremezsiniz. Hiçbir şey dinden bağımsız değil. Dine inanmış olan, Rabbul Alemin'in göndermiş olduğu kitaba iman etmiş olanın geliştireceği bilimle, öyle olmayanın geliştireceği bilim aynı olmayacaktır. Rabbul Alemin'e inanmış olanın koyacağı kanunlarla, inanmamış olanın koyacağı kanunlar aynı olmayacaktır. Rabbul Alemin'e inanmış olanın kuracağı medeniyetle inanmamış olanların kuracağı medeniyet aynı olmayacaktır. Bu ümmet yeryüzünde bu görevi gerçekleştirmek için görevlendirilmişti. Kuntum hayra ümmetin uhrucet linnas. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz ey ümmeti Muhammed. Siz yeryüzünde insanlara yol göstermekle görevlendirildiniz. Çünkü Kur'an şöyle buyuruyordu. İnne aleyna lel huda. Hidayetin yolunu göstermek bizim üzerimize bir vazifedir, sizin üzerinize değil. Bizim vazifemizdir insanlığa yol göstermek ey insanlar. Siz insanlara yol gösteremezsiniz. Çünkü siz insanı Rabbul Alemin gibi tanıyamazsınız. Siz belki maddeyi bir ölçüde çözebilirsiniz ama insanı çözemezsiniz. Siz maddeyi çözüp ona şekil verebilirsiniz. Uzaya da gidebilirsiniz. Fakat siz insanı laboratuvara sokamazsınız. İnsanın ruhu üzerinde deneyler gerçekleştiremezsiniz. O yüzden insanı da çözemezsiniz. İnsanın ruhu madde kadar basit değil. İnsanın bedeni kadar basit değil ruhu. Sen maddeyi çözebilirsin ama ruhu çözemezsin. İşte ondan dolayı inna aleyna lel huda buyuruldu. Hidayetin yolunu göstermek, doğru yolu göstermek bizim görevimizdir dedi Allah. Ve alallahi kastu sebil buyurdu. Yolu göstermek, yolu doğrultmak Allah'ın üzerine görevdir buyuruyordu Kur'an. Sen yolu doğrultamazsın. Sen insanlara doğru yolu gösteremezsin. Çünkü sen de bir insansın. Ve insanın bütün yönlerini ihata edemiyor, kuşatamıyor. İnsanın ruhunu çözemiyorsun. Allah Azze ve Celle bu ümmeti bunun için vazifelendirmişti. Bu ümmet insana uygun bir medeniyet kuracak ve insanlara huzur getirecekti. Hem yeryüzündeyken hem de ahiret hayatlarında onlara mutluluğun yolunu gösterecekti bu ümmet. Bu ümmet eğer batının kuyruğu olacak olursa bu görevi gerçekleştiremez. Bunun bir manası da şudur. Hiçbir telakkinizi gavurdan almayacaksınız. Hiçbir görüşünüzü dünya hayatına dair olan bütün meselelerde kriterlerinizin hiçbirisini almayacaksınız ve onlardan uzak duracaksınız. Kendi medeniyetinizi kuracaksınız. Hiçbir zaman taviz vermeyeceksiniz onlara. Taviz verdiğiniz zaman onlar gibi olursunuz. Siz en hayırlı ümmetken nasıl onlara taviz verebilirsiniz? Kalem suresinde Allah Azze ve Celle peygamberini övüyordu. Ve inneke le ala hulkin azim diyordu. Ey Resulüm sen yüce bir ahlaka sahipsin. Senin ahlakın İbrahim Aleyhisselam'ınkinden bile yüksek. İsa'nınkinden yüksek. Musa'nınkinden yüksek senin ahlakın. Sen yüce ahlaka sahipsin dedikten sonra فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّب۪ينَ diyordu Allah Azze ve Celle. Kafirlere itaat etmeyi Resulüm. Yalanlayanlara, inkar edenlere itaat etmeyi Resulüm. Sen yüce ahlaka sahipsin yani. Yüce ahlaka sahip olan alçaklara itaat eder mi yani? Sen yüce ahlaka sahipsin. En üstün olan sensin. Üstün olanlara alçak olanlar itaat etmeli. Sen üstün olduğun halde kafirlere nasıl itaat edebilirsin? Manasında Allah Azze ve Celle peygamberini övüyor, sonra da böyle buyuruyordu. Onlara itaat etme diyordu çünkü sen üstün yaratıldın. Bu ümmeti şimdi burada övüyor Allah. Orada peygamberi övmüştü ve ona böyle emretmişti. Şimdi burada bu ümmeti övüyor Allah. Kuntum hayra umme. İnsanların önünde gidecek en hayırlı ümmetsiniz. İnsanların önünde gitmek için yaratıldınız. Onlara kuyruk olmak için yaratılmadınız. Ümmet kelimesinin manası da buydu zaten. Önde gidenler demekti ümmet. Siz insanların önünde gideceksiniz. İnsanların önünde gitmek zorunda olanlar, eğer onlara taviz verecek olurlarsa, o takdirde onlara öncülük yapamayacaklar demektir. Çünkü Allah Azze ve Celle açıkça ilan etmektedir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِنْ تُطِيعُوا فَر۪يقًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانُكُمْ كَافِر۪ينَ Ey iman edenler, eğer o ehli kitaba, onlardan bir kısmına itaat edecek olursanız, onların kriterlerine itaat edecek olursanız, onlar sizi imanınızdan sonra tekrar çevirip kafir yaparlar. Allah Azze ve Celle yeniden kafir olmamızın söz konusu olabileceğini ilan ediyor. Bir kere Müslüman olduk artık kafir olmayız demeyin. Misyoner faaliyetlerinden korkmayanlar korksunlar. Kur'an söylüyor اِنْ تُطِيعُوا فَر۪يقًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ O ehli kitaptan bir kısmına uyacak olursanız يَرْضُوكُمْ بَعْدَ اِيْمَانُكُمْ كَافِر۪ينَ Sizi yeniden çevirip kafir yaparlar. İman ettikten sonra kafir olunmaz zannetmeyin. Demek ki Kur'an olabileceğini ilan ediyor. Bir Müslümanın kafir olmayacağını zannedenler aldanmaktadırlar. Kur'an'a muhalif görüş beyan etmektedirler. Allah Azze ve Celle onlara itaat edilemeyeceğini bu şekilde ilan etmiştir. En hayırlı ümmet olanların onların önünde eğilmeleri, iki büklüm olmaları nasıl caiz olabilir? Ve bu ümmetten olmak isteyenler bu ümmetin yaptığı görevi yapmak zorundadırlar. Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. İyilikle emredeceksiniz. Kötülükten de sakındıracak, yasaklayacaksınız. Sizin memleketinizde iyilikle emrolunacak. Sizin memleketinizde hayırlı şeyleri devlet emredecek. Sizin memleketinizde Allah'ın emrettiklerini devlet emredecek. Sizin memleketinizde Allah'ın haram kıldıklarını devlet haram edecek. Te'murûne bil ma'ruf. Bunu insanlar yapamaz. Bunu normal vatandaş yapamaz. O belki sadece davet edebilir. Evet, bu ümmetin vasıflarındandır o da. Yed'ûne ilel hayr. Hayra davet eder bu ümmetten bir grup. Ama iyilikle emretmeye gelince, kötülükleri yasaklamaya gelince, bunu normal bir vatandaşın yapması mümkün değil. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle Müslümanların toplumunda böyle bir medeniyetin kurulmasını emrediyor. Benim yasakladığım şeyler bu dünyada yasak olmalı diyor. Dünya benimdir, benim dediğim olmalı diyor. Benim dünyamda haramlar serbest olamaz. Benim dünyamda benim farz kıldıklarım yasaklanamaz. Benim dünyamda benim dediğim olur. Yalan mı? Allah'ın dünyasında Allah'ın dediğinin olması gerekmez mi? Allah'ın hakkı değil mi? Bu ümmetten olmak isteyenler sadece Hazreti Peygamber'den sonra doğmakla bu ümmetten sayılamazlar. Bu görevi yerine getirmek zorundadırlar. Bu görevi yerine getirecek olan bir toplum meydana getirmek zorundadırlar. Öyle bir toplum ki o toplumda İslam'ı yaşamak kolay olacak. Öyle bir toplum ki o toplumda haramları işlemek zor olacak. Bunun tam tersi olduğu zaman o toplum İslam toplumu olamaz. Bir toplum ki İslam'ı yaşamak zor, bir toplum ki haramları yaşamak kolay, böyle bir toplumun İslam toplumu olması mümkün değildir. Ve o ümmetin de en hayırlı ümmetten olması da mümkün değildir. Bu görevi yerine getirmeyenler o hayırlı ümmetten de olamayacaklardır. Bu görevin sonunda ve tu'minuna billah buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Allah'a da iman edersiniz. Demek ki Allah'a iman etmek bunu gerektirmektedir. Demek Allah'a iman edenler emr bil maruf nehyanil münker görevini yapmak zorundadırlar. Kupkuru bir iman değil demek ki iman. İman ettim demek değil demek ki sadece iman. Bu görev yerine getirmek demek, senin bulunduğun toplumda İslam yaşanacak, senin bulunduğun toplumda haramlara müsaade edilmeyecek. Eğer Allah'a iman ettiysen gerçekten işte bu görev senin vazifendir. وَلَوْ اَمَنْ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ İşte bu ümmetten olabilirdi ehli kitaptan. Eğer iman etselerdi onlar için de hayırlı olacaktı. Bu ümmetin içinden olacaklardı. Demek ki bu ümmetten olmaları mümkün. İman edecek olurlarsa o ehli kitaptan olanlar onlar için hayırlı olacaktı. Demek Allah'ın dini bir ırkın dini değil. Demek ki bu din Araba gelmiş değil sadece. Türkiye gelmiş değil sadece. Kürde gelmiş değil sadece. Veya o günkü müşriklere gelmiş değil sadece. Ehli kitaba da gelmiş demek ki bu din. Eğer ehli kitap da iman etmiş olsalardı onlar için daha hayırlı olurdu. وَلَوْ اَمَنْ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Onlar için hayırlı olacaktı eğer iman etmiş olsalardı. Hem bu dünyaları için hayırlı olacaktı hem de ahiretleri için hayırlı olacaktı. Bir türlü barışamıyorlar birbirleriyle. Katolikle Ortodoks hiçbir zaman anlaşamıyor. Onunla Protestan anlaşamıyor. Yahudi ile Hristiyan birbirine düşman. Hiçbir zaman hakiki ittifak yok aralarında. Ve hiçbir zaman bazı dini meselelerde bile ittifak edemiyorlar. Hiçbir meselede ittifakları yoktur. Belki bazı dönemlerde siyaseten ittifak ediyor olabilirler. Menfaatlerinin gereği ittifak ediyor olabilirler. Ama hakikatte onlar arasında da büyük bir ihtilaf mevcuttur. Eğer onlar da iman etmiş olsalardı, anlaşamadıkları meseleleri Kur'an onlara açıklayacaktı. O zaman bu dünyada da huzur içinde olacaklardı. Bu dünyada da ittifak içinde olacaklardı. Katolik Protestan'ı yemeyecekti. O bilmem Ortodoks'u yemeyecekti. Kendi aralarında da birbirlerine düşmeyeceklerdi. İngiliz'i ile Alman'ı birbirini yemeyecekti. Fransız'la Alman'ı birbirini yemeyecekti. Eğer iman etmiş olsalardı onlar için de hayırlı olacaktı. O zaman onlar da bu ümmetin içine dahil olmuş olacaklar. Hem bu onların ahiretleri için de hayırlı olmuş olacaktı. Ve eğer huzuru yakalamak istiyorlarsa, kriterler meydana getiriyorlarsa zavallılar, işte onlar için kriterler gösterecekti Kur'an. Eğer iman etmiş olsalardı onlar da bu kriterleri alabileceklerdi. Eğer iman etmiş olsalardı onlar için hayırlı olacaktı. Minhumul mu'minun ve ekseruhumul fasikun. Onlardan bir kısmı mümindirler. Fakat ekseriyeti kafirdir, fasıktırlar. Demek ki ehli kitabın içerisinden bazıları mümin olabilirler. Demek ki olmuş olanlar var. Abdullah ibn Selam gibi mesela. Bazı Yahudiler Müslüman oldular. Bazı Hristiyanlar Müslüman oldular. Onların içerisinden bazıları mümindirler. Hepsi aynı değildirler. Bazıları mümindirler ama ekseriyeti fasıktırlar. Allah Azze ve Celle peygamberini ilk olarak gönderdiği zaman müşrikler peygamberle mücadele ediyor, onu öldürmeye kalkışıyorlardı ama ehli kitabın ona hemen iman etmesi beklenirdi. Müşriklerin iman etmemesi gayet doğaldı belki. Çünkü onlar ahiret bilmiyorlar, peygamberlik nedir bilmiyorlar, kitap nedir bilmiyorlardı. Fakat ehli kitap, kitap sahibiydiler. Onlar peygamberliğin ne olduğunu biliyorlardı. Ahireti biliyorlardı onlar. Allah'ın yeryüzüne müdahalesini biliyorlardı onlar. Onlar Allah'ın insanları başıboş bırakmadığını biliyorlardı. Allah'ın ara ara peygamberler gönderdiğini biliyorlardı. Onların iman etmesi beklenirdi. Fakat onlar kafirlerin ilklerinden oldular. O yüzden Bakara suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ Kafirlerin ilki siz olmayın ey Yahudi ve Hristiyanlar. Siz zaten bir peygamber bekliyordunuz. Ne oldu beklentinize? Siz zaten bir peygamber beklemiyor muydunuz? İşte Allah peygamber gönderdi. Siz müşriklere demiyor muydunuz? Yakında Allah bir peygamber gönderecek ve biz onunla beraber olacağız ve sizin kökünüzü kazıyacağız. Ey müşrikler, necisler demiyor muydunuz? İşte Allah şimdi peygamber gönderdi. Neden reddediyorsunuz? Neden kabul etmiyorsunuz o peygamberi? Dikkat ederseniz bazı kimseler son zamanlarda ehli kitapla diyalog halinde olanlar, dinler arası diyalog diye bir şey başlatmış olanlar, daha doğrusu Vatikan'ın başlatmış olduğu, Amerika'nın desteklediği, Amerikan Büyük Orta Doğu Projesi'nin içerisinde önemli bir yer işgal eden dinler arası diyalog projesini destekleyenler, onları ehli kitap olarak görenler, onları bize daha yakın bulanlar, dinsizlerden, komünistlerden daha yakın bulanlar, Hindulardan onları daha yakın bulanlar, onlar şunu bilsinler ki Allah'ın Resulüne Mekke'nin müşrikleri iman etti de ehli kitaptan çokları iman etmediler. Çok azı dışında iman etmediler. Mekke'nin müşriklerinden birçoğu iman etti. Hepsi Allah Resulü'nün sahabesi oldular. Fakat ehli kitaptan çok az kimse iman etmiştir. Bunu unutmasınlar. Eğer gerçekten birileriyle diyalog yapmak istiyorlarsa, dinler arası diyalog olmaz ama birilerine davet etmek istiyorlarsa, birileriyle ilmi münakaşalar yapmak istiyorlarsa, dinler arası diyaloğa karşı ben dinler arası diyalog değil, dinler arası ilmi müzakereleri tavsiye ediyorum. Dinler arası her dinin alimlerinin toplanıp ilmi meseleleri münakaşa etmesini tavsiye ediyorum. Ayrıca cemaatler arası diyaloğu tavsiye ediyorum. Dinler arası diyaloğa evet diyenler, neden cemaatler arası diyaloğu başlatmıyorlar, yapmıyorlar, çağrıldıkları zaman da katılmıyorlar? Unutmasınlar ki Mekke'nin müşrikleri iman etti de Ebu Cehil gibiler, Ebu Lehebler gibiler, onlara benzeyenler iman etmediyse de fakat niceleri iman etti. Çünkü onlar bilmeden inkar ediyorlardı. Onlar bilmedikleri için inkar ediyorlardı. Bir gün anlamaya başladılar. Fakat ehli kitabın iman etmemesinin sebepleri vardı. Mekke'nin müşriği iman etmekte çok zorlanmadı. Eninde sonunda iman etti. Çünkü onu bağlayan, onun hak dine girmesine engel olan bir yanlış kitabı yoktu elinde. Onun hiç kitabı yoktu. Dolayısıyla o boşluk içerisindeydi. Ona bir gün birileri İslam'ı anlattığı zaman anlayacaktı eninde sonunda Hazreti Ömer'in anlaması gibi. Ama ehli kitabın elinde onu saptıran yanlış kitabı var. O yanlış kitap onların elinde var olduğu müddetçe anlamakta zorlanacaklardır. Sonunda inkar ettiler ekserisi. Minhumul mu'minun. Kur'an ilan ediyor onlardan bir kısmı, az bir kısmı iman ettiler ama ve ekseruhumul fasikun. Ama onların büyük bir çoğunluğu fasıktırlar, kafirdirler. Çünkü onlar kendilerini zaten ehli kitap görmektedirler. Onlar zaten bizim sizin kitabınıza ihtiyacımız yok diye düşünmektedirler. Onlar zaten biz ehli kitabız diyorlar. O yüzden onlar Kur'an'a uymayı gerekli görmüyorlar. Onların içerisinden bir kısmı biz de Müslümanız deseler de yalan söylüyorlar. Onların içerisinden bir kısmı biz de size inen kitabı kabul ettik deseler de yalan söylüyorlar. Sizin peygamberinizi kabul ettik deseler de yalan söylüyorlar. Onlara sormanız lazım. Gerçekten iman edip etmediğini anlamanız lazım. Bir müşrik La ilahe illallah dese kabul edilir. Muhammedur Resulullah dese kabul edilir. Bir müşrik Kur'an'a iman ettim dese kabul edilir. Bir müşrik Hazreti Muhammed'e iman ettim dese kabul edilir. Ama bir Yahudi veya Hristiyan bunları söylese kabul edilmez. ona şunu da sormak icap eder. Sen Müslüman oldum diyorsun ama söyle bakalım Hazreti İsa senin gözünde nedir? İslam oldum derken Allah'a teslim oldum demek istiyor olabilirsin çünkü. Laf cambazlığı yapıyor olabilirsin sen. Sen İslam oldum derken söyle bakayım. Allah'tan başka ilah tanıyor musun? Sen İsa'yı bir insan gibi mi görüyorsun yoksa ilah gibi mi görüyorsun? Tanrı'nın oğlu olarak mı görüyorsun? Nasıl görüyorsun söyle. Ben onu bir insan ve bir Resul olarak görüyorum demedikçe iman etmiş olamaz. Müslümanım desin istediği kadar. Ona sen Kur'an'ı kabul ettim diyorsun ama söyle. Kur'an bütün insanlara mı geldi yoksa sadece Araplara mı? Belirli ırklara mı geldi söyle. Eğer bütün insanlara geldi demiyorsa iman etmiş sayılamaz. Söyle bakayım sen Hazreti Muhammed Resul'dür diyorsun. Peki söyle o bütün insanlığa mı gönderildi yoksa Araplara mı? Eğer bütün insanlığa gönderildi demiyorsa iman etmiş sayılamaz. Onlardan birçoğu iman ettiğini iddia edenler bile, sizin dininize inandım diyenler bile hakikatte Hazreti İsa'yı Tanrı olarak görmeye devam ediyor. Hem kendini hem İsevi, hem Hristiyan, hem de Müslüman ilan ediyor. İşte onlardan mesela sosyoloji profesörü Lester Kurz adında bir adam, Meryem adında güya Müslüman olan bir kızla evlenmişti. Urfa'da böyle bir nikah gerçekleştirilmişti. Bir hocayı aldatmak suretiyle mi yaptılar? Nasıl ettiler tam bilemiyorum, değişik görüşler var hakkından. Fakat sonuçta böyle bir nikah kıydırdılar hocaya. Hocaya bir gavur Müslüman olmuş dediler. Bir Hristiyan Müslüman olmuşla gelmiş bir Müslüman kızla evleniyor dediler. Hocayı o şekilde aldattığı söyleniyor. Bu şekilde hoca onların nikahını kıydı halde. Halbuki o adam şöyle söylüyordu, ben hem Hristiyanım hem de Müslüman, ben hem Hristiyan geleneklerine ve adetlerine, bayramlarına uyarım, hem Hristiyan kitabını kabul ediyorum hem de Müslümanlarkini. Bir Hristiyanın Hazreti İsa'yı insan olarak görmesi mümkün değil. Bir Hristiyan Hazreti İsa'yı İsa bir insan olarak ve bir peygamber olarak gördüğü zaman kendi dinine göre kafir olur. Ve eğer öyle görmezse, onu ilah olarak görürse bize göre kafir olur. Söyler misiniz bana böyle bir şey? O halde hem Hristiyan olmak hem de Müslüman olmak mümkün müdür? Hem Hristiyan hem Müslüman kendini böyle ilan eden profesör, Müslümanları aldatmak için Vatikan tarafından ayarlanmış olan bu nikah töreni, sahte nikah töreni, Müslüman kızların Hristiyanlarla evlenmesinin önünü açabilmek için yapılmıştı bu. Müslümanlar gavurlara kız vermiyorlar. Mümtahine suresi bunu haram kılıyor. Allah azze ve celle Müslüman bir kızın gavurla evlenmesini haram ediyor. Bunun önünü açabilmek için Müslümanların hükümlerini, Kur'an'ın hükümlerini bozabilmek, laşkalaştırabilmek, böyle buna benzer maksatlarla Kur'an'ın hükümlerini saf dışı etmeye alıştırmak, kendi kafalarına göre yorum getirmeye alıştırmak için böyle bir nikah töreni gerçekleştirdiler. Ve bunu da resmi törenlerle, büyük törenlerle yaptılar. Bütün medyada yayınlanmasını sağladılar. Halbuki basit bir nikah töreni olarak kimsenin bilmediği bir tören olarak kalabilirdi. Ama o zaman maksat gerçekleşmezdi. Onun için bütün dünya alemin duymasını da sağladılar aynı güçler. Minhumul mu'minun. Onların içerisinden hakikaten iman etmiş olanlar var. Ama öyle olmayanlar da var. Ve ekseruhumul fasikun. Onların ekseriyeti ise fasıktırlar ey iman edenler. Demek ki ehli kitabın iman etmesi hiç de kolay değildir. Allah Resulü'nün zamanında bile ekseriyeti iman etmediler. Bizatihi peygamberimizi gördükleri halde, bizzat Resulullah'la tartıştılar. Bizzat peygamberin simasını gördüler. Nurlu simasını gördüler. Onun ahlakını gördüler. Onun ashabını gördüler. Mekke'nin müşriği gördü, iman etti. Hristiyan'ın rahibi gördü, iman etmedi. Ekseriyetle iman etmediler. Mekke'nin müşrikleri şöyle söylüyorlar. Mesela Ebu Sufyan o zaman müşrikti, şöyle söylüyordu. Nice krallar gördüm. Rum krallarını, İran krallarını, Kisraları gördüm. Neler neler gördüm ama bu Muhammed'in sevildiği kadar kimsenin sevildiğini görmedim. Buna itaat edildiği kadar hiçbir krala itaat edildiğini görmedim. Bu kadar nasıl sevilebiliyor diye hayret ediyordu. Bu nasıl bir sevgidir diyordu. Diğer krallara da sevgi belki var ama korkudan. Fakat bunu sevenler korkudan değil, abdest aldığı zaman abdest suyunu kapışıyorlar. Bazı rivayetlerde gelmiş. Diyorlar ki bazı kimselerin Müslüman olmasının, bazı müşriklerin Müslüman olmasının sebebi neydi biliyor musunuz? Resulullah'ı görmemişlerdi bile belki daha. Belki daha tam meseleyi anlamamışlardı bile. Ama Resulullah'a olan sevgiyi görüyorlardı. Resulullah'a olan bağlılığı gördükleri zaman onun yakınları, onu tanıyanlar, onunla oturmuş kalkmış olanlar, yemiş içmiş olanlar, onun akrabası olanlar, ona bu kadar saygı duyuyorlarsa, bu kadar seviyorlar, güveniyorlar, inanıyorlarsa demek ki bu insan Resulullah'tır demişlerdi. Ona olan sevgi onların imanına vesile olmuştu. Mekke'nin müşriğinin imanına vesile oldu ama ehli kitabın imanına vesile olmuyordu. Ve ekseruhumul fasikun. Şimdi dinler arası diyalog yaparak eğer onların içerisinden bazıları acaba ehli kitaptan bir şeyler kazanabilir miyiz? Bazılarının iman etmesine vesile olabilir miyiz diye düşünüyorlarsa eğer buna benzer ham hayaller peşindeyseler onlara derim ki Allah Azze ve Celle size tebliğ etmeyi emretti, diyaloğu değil. Tebliğ ile maksadınıza çok daha hızlı erişebilirsiniz. Eğer gerçekten maksadınız insan kazanmaksa, dinler arası diyalogla onlarla eşit duruma getiriyorsunuz kendinizi. Sen muvahhidsin, o ise müşrik. Tevhidle şirk aynı masaya oturamaz. Sen üstünsün, o alçak. Aynı kefeye koyamazsın kendini. Sen eğer onlardan insan kazanmak istiyorsan, peygamberinin izinden git. Senin peygamberin tebliğ ediyordu. Onlarla diyalog yapmıyor, görüşmeler yapmıyordu sizin yaptığınız tarzda. Ortak noktalarda buluşmak için tavizler vermiyordu sizin gibi. Amentü de müttefikiz canım demiyordu sizin gibi. Yanlış yapıyorsunuz, gelin bu yanlıştan dönün. Onların ekserisi fasıktırlar. Len yedurrukum illa eze. Ve o fasıklar size zarar veremezler, korkmayın. Onlar size zarar veremezler, ancak size az bir şey eziyet edebilirler. Belki savaşlarda size biraz eziyet ederler. Belki başka zamanlarda da kalleşlik yapabilirler. Hıyanet edebilirler, anlaşmaları bozabilirler. Beni Kaynuka'nın, beni Kureyza'nın, beni Nadr'ın yaptığı gibi, Medine'deki Yahudi kabilelerinin yaptığı gibi, hıyanet etti her birisi ayrı ayrı, her birisi bir çeşit hıyanet etti. Bir kısmı, onlardan bir kısmı Müslüman kadınların başörtüsüne el uzattı. Onlardan bir kısmı Hazreti Peygamber'e suikast tertipledi. Onlardan bir kısmı Mekkeli kafirlerle Hendek Savaşı sırasında gizli anlaşma yaptı. Müslümanlarla yaptığı anlaşmayı bozdu, hıyanet etti. Müslümanlar arkadan vurdu. Ama sonuçta sadece eziyet edebildiler Müslümanlara. Ciddi bir zarar veremediler, hiçbir zaman bellerini kıramadılar. Tarih buna şahit. Kur'an işte böyle beyan ediyor. 14 asır evvel bunu söyledi. 14 asır evvel bu ayet geldiği zaman belki bazı Müslümanlar acaba ileride başımıza çok ciddi belalar gelebilir mi diye düşünmüş olabilirler. Ama bakın 14 asır geçti ve şu anda dünya tamamen onların kontrolünde gibi. Tamamen onların elinde gibi her şey. Ama yine de ümmeti Muhammed'i yeryüzünden silemediler. Bu kadar oyun yapmalarına, zulüm yapmalarına rağmen yine de sonuç itibariyle Müslümanların uyanışını hızlandırıyorlar. Yaptıkları zulümler, eziyetler Müslümanların uyanmasını hızlandırıyor. لَنْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا Size hiçbir şekilde zarar veremezler. لَنْ edatı kıyamete kadar demek. Sonsuza kadar manasına da gelebilir. Ama bu dünya için geçerli olduğuna göre bu hüküm kıyamete kadar demek. لَنْ يَدُرُّكُمْ Size kıyamete kadar asla bir zarar veremeyecekler ey iman edenler. Ciddi bir zarar veremeyecekler. Size bir takım eziyetlerde bulunacaklar. Sizin içinizden salih olanları, ihlaslı olanları, samimi olanların, samimi olmayanlardan ayıralım diye. Belki günler bir onlara bir bunlara verilecek ama sonuçta sizin belinizi kıramayacaklar. لَنْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا Belki müminlerin içerisinden bazılarında acaba bize ciddi zarar veremezler mi diye bir tereddüt hasıl olmuştu. Kur'an bu tereddüdü gideriyor ve bir müjde veriyor. Bu Kur'an'ın gaybi müjdelerindendir ve 14 asırdan beri de bu müjde gerçekleşmektedir. Gerçekten de 14 asırdan beri bize bir ciddi bir zarar veremediler. İşte Haçlı seferleriyle saldırdılar. Bütün kafirler birleştiler. Bütün ordularıyla saldırdılar Osmanlı'ya. Ama Allah belalarını verdi ve defolup gitmek zorunda kaldılar. Sonunda bu millet Çanakkale geçilmez dedirtti. Evet bu millet de bizden evvelkiler de, onlardan evvelkiler de, bütün ümmeti Muhammed bunu ispat etti. لَنْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا ayeti gerçekleşti. Gerçekten de ciddi bir zarar veremediler. Bu ayet aynı zamanda bize şunu söylemektedir. Ey iman edenler, size ciddi bir zarar veremeyecekler. Allah olarak ben size haber veriyorum diyor Allah Azze ve Celle. O halde siz stratejilerinizi kafirden korku üzerine bina etmeyin. Kafirden korkarak, korkakça stratejiler geliştirmeyin. Amerikan uşaklığı yapmayın. Amerika'nın emriyle Iraklı Müslümanlara zulüm yapılmasına yardımcı olmayın. Amerikan askerine yardım etmeyin. Lojistik destek sağlamayın. Amerikan askerine tır tır kamyon kamyon malzeme göndermeyin. Allah'tan korkun. لَنْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا Kur'an size mesaj veriyor. Size müjde veriyor. Size zarar veremeyecekler. Karşı koyun. Teslim olmayın. En doğru yolu, en dikensiz yol mu zannettiniz? Amerika ile uzlaşmayı en doğru strateji olarak mı gördünüz? Nasılsa ben bu oyunu bozamam. O halde onunla beraber olayım diye mi düşünüyorsunuz? Menfaatlerinizi dininizin önüne mi aldınız? Eğer korkunuzdan yapıyorsanız, işte Kur'an haber ediyor. لَنْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا Size zarar veremeyecekler. Allah haber veriyor size. Kıyamete kadar size üstün gelemeyecekler. Size sadece eziyet edebilirler. Ve bu eziyetler sizin günahlarınıza kefaret olur. Bu ümmet neden Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetti? Bunun sebepleri değil, hikmetleri üzerinde uzun uzun durulabilir ama ben onlardan bir tanesini söyleyerek geçmek istiyorum. Bu ümmet günahlarının kefaretini ödedi. Bugün başına gelenler de yine günahlarımıza kefarettir. Bu ümmet günahlarının kefaretini ödüyor. Bu ümmet yeniden uyanabilmesi için büyük bir tokada muhtaçtı. 3 asır uyumuş olanları uyandırmak kolay değildi. Koca bir ümmet bu ümmeti uyandırmak Birinci Dünya Savaşı gibi bir tokatla mümkündü. Hala uyanamayanları Allah Azze ve Celle şimdi başka tokatlarla uyandırıyor. Ve uyanıyor Müslümanlar sonuçta. Belki içlerinden bazıları meseleyi anlasalar da bütün stratejilerini korku üzerine bina edenler olacaksa da onların içerisinde yeni bir medeniyet arzusu içerisinde olanlar da vardırlar. Kur'an böyle dediği halde onlardan korkanlara yazıklar olsun. Kur'an'a inanmıyorlar demek ki. لَنْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا اَزَى Kur'an'a inananlar onlardan korkmazlar, size zarar veremezler diyor Kur'an. Kur'an'a inandıysan işte Kur'an sana mesaj veriyor. وَاِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْاَدْبَارِ Eğer onlarla savaşacak olursanız, o yiğitliği gösterecek olursanız arkalarını dönüp kaçarlar. Bunu tarih ispat etmiyor mu? Hep böyle olmadı mı? İşte Mu'te'de mesela Allah Resulü'nün 3000 kişilik ordusu, yiğitler ordusu, arkalarını düşmana dönmeyenlerin ordusu, önünden vurulmak üzere Resulullah'a beyat edenlerin ordusu, önümden vurulmak için, ayakta olarak ölmek için Resulullah'a beyat ettim diyenler, onların içinde bulunduğu ordu. Hiçbir zaman sırtım düşmana dönmeyeceğim diye söz verenlerin ordusu. 3000 kişiydiler. Bizans 100.000 kişiydi. Bir rivayette 150.000 kişiydi. Bir rivayette 100.000 artı 150.000 kişiydi. Her neyse bu rivayetlerin en azını esas alsanız bile 3000 kişiye karşı 100.000 kişi, bir kişiye karşı 33 kişi hücum etmişlerdi Müslümanlara Mu'te'de. Allah Resulü'nün ordusuna İslam'ın kökünü kazımak istiyorlardı. Allah Azze ve Celle onları perişan etti orada. 3000 kişilik İslam ordusu Bizans'ı perişan etti. 100.000'lik orduyu perişan ettiler ve defolup gitmek zorunda kaldılar. Allah Resulü onları gönderirken 3 tane komutan tayin etmişti. Allah Azze ve Celle kendisine belki bildirmişti. Bu işin çok çetin olacağını biliyordu Resulullah. Düşmanın büyük bir güçle geleceğini biliyordu belki. 3 komutan tayin ediyordu. Sen şehit olursan filan komutan diyordu. O da olursa ondan sonra filan komutan diyordu. Ve kendisi Medine'de oturmuş mescitten. Canlı yayındaki olay gibi adeta canlı yayında anlatıyordu Resulullah. Allah Azze ve Celle kendisine gösteriyordu oradaki muharebeyi. Ve Resulullah anlatıyordu. Filan şehit oldu. Sonra filan şehit oldu. Falan şehit oldu. Resulullah anlatıyordu. Canlı yayında anlatıyordu. 3000 kişilik ordu. Teker teker şehit düşüyorlardı. Ama kaçmıyorlardı. Onlar kaçıyordu. Arkalarını dönmüş kaçıyorlardı. Kur'an'ın verdiği haber gerçekleşiyordu. Siz onlarla savaşırsanız وَاِنْ يُقَاتِلُوكُمْ Adam olur da savaşırsanız, teslim olmazsanız kafire, korkaklığı strateji yapmazsanız, Allah'ın ayetlerine uyacak olursanız, Rabbim benden daha iyi bilir, Kur'an'ın stratejisi benimkinden üstündür diyecek olursanız, يُوَلُّوكُمُ الْاَدْبَارِ Size sırtlarını dönerler, duburlarını dönüp kaçar gider alçaklar. Allah size müjde veriyor, siz böyle olabilirsiniz. Hatta önceleri Allah Azze ve Celle bir kişiye karşı 10 tane kafir saldırsa yine de galip gelirsiniz buyuruyordu. Yani 100 kişiye karşı 1000 kişi gelse bile. Sonra bu hüküm hafifletilmişti. 100 kişiye karşı 200 kişi gelseler yine siz galip gelirsiniz biiznillah. Ama Mu'te'de çok daha şiddetlisi olmuştu. 1'e 33 olmuştu ama yine müminler galip gelmişlerdi Allah'ın izniyle. Bu ümmet eğer dünyayı değil ahireti severse Allah Azze ve Celle dünyayı da verir ahireti de. Bu ümmet eğer dünyayı severse Allah Azze ve Celle bu ümmete dünyayı da vermez ahireti de. Bu ümmet eğer ahireti severse Allah bu ümmete ahireti de veriyor, dünyayı da, dünyada da şeref veriyor ahirette de. Eğer savaşırsanız onlarla, eğer siz, onlar sizinle savaşırlarsa, korkmayın ey iman edenler, yuvellukum el-edbar, size sırtlarını dönüp kaçıp giderler. Sümme la yumsarun, sonra yardım da edilmezler. Onlara yardım edilmeyecek, korkmayın ey iman edenler. Duribet aleyhimu zille, eynema suqifu illa bihabli minallah ve habli minennas. Onlar nerede olurlarsa olsunlar, onlara zillet damgası vurulmuştur. Nerede olurlarsa olsunlar, hangi çağda olurlarsa olsunlar, ister Bizans'ta, ister Amerika'da, ister İngiltere'de, nerede olurlarsa olsunlar ey iman edenler. Duribet aleyhimu zille, onlara alçaklık damgası vuruldu, onlara zillet damgası vuruldu, Allah vurdu bu damgayı. Allah'ın damga vurduklarından korkar mısınız? Zelil adamlardan korkanlar, onlardan da zelildirler. Allah buyuruyor ki onlara ben damga vurmuşum, aşağılık damgası vurdum onlara, zillet içinde yaşayacaklar. Eynemâ suqifû, nerede olurlarsa olsunlar, illâ bihabl minallah, ancak Allah'tan bir habl, ancak Allah'tan bir ipe sarılırlarsa o zaman, ancak o zaman kurtulabilirler bu zillet damgasından. Ya Müslümanlara sarılacaklar, ya Allah'a sarılacaklar, illâ bihabl minallah ve habl minennâs, ya da insanlardan bir taifeye, bir millete sarılacaklar. İşte ancak o zaman, hep daima başkalarına sığınacaklar, başkalarının yardımıyla ayakta kalabilecekler. İndirmiş olduğu cizye hükmüyle kendilerini korumaya alacaklar. İslam devletine teslim olacaklar. İslam devletinin egemenliği altında yaşayacaklar. İslam devletine vergi ödeyecekler, cizye ödeyecekler. Ancak o şekilde yeryüzünde yaşayabilecekler. Yahut da yine başka bir milletin yanına sığınacaklar, o şekilde yaşayabilecekler. Kalbinizde dünya sevgisi kaplamış, ölüm korkusu kaplamış, görevlerinizi yapmıyor, dünya sevgisiyle, bütünüyle dünyaya çalışıyorsanız, o zaman bu müjdeler sizin için değil. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ, ve Allah'tan da bir gazaba uğradılar. وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ, ve onlara horluk damgası vuruldu, onlara miskinlik damgası vuruldu. Yalnız zillet de değil, aşağılık damgası da değil, onlar aynı zamanda meskenet damgası da vuruldu onlara. Siz eğer gayret gösterirseniz onlar miskin kalmak zorundalar, onlar fakir kalmak zorundalar. ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ كَامْ يَكْفُرُنَ بِاَيَتِ اللّٰهِ. Bütün bunların sebebi nedir? Sebep onların kendi günahları, sebep onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve yaktuluna enbiya bi gayri hak, ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve peygamberler de haksız yere öldürdüler Yahudiler. İbn Mesud'dan gelen rivayete göre günde 300 peygamber öldürürlerdi denmiştir. Yahudiler Allah azze ve celle İsrailoğullarına o kadar çok peygamber gönderdi ki günde 300 peygamber öldürürlerdi. Gün oldu yani, böyle yaptıkları oldu. Her gün böyle demek değil bunun manası. Öyle günler oldu yani. Küçük peygamberler bunlar. Belki her köye bir peygamber gönderilmiş. Her kasabaya bir peygamber gönderilmiş. Aynı anda birçok peygamber yeryüzünde mevcut olmuş. Küçük peygamberler bunlar. Ve onları öldürüyorlardı. Neden onları öldürüyorlardı haksız yere? O peygamberler onlara gelin tevhide inanın diyorlar, başka bir şey demiyorlardı. Ama onlar neden o peygamberleri öldürüp duruyorlardı? Neden o peygamberler onlardan ne istiyordu, onlar peygamber öldürüyorlardı? Neden Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı? Çünkü Allah'ın ayetleri de o peygamberler de onların hayatlarının değiştirilmesini istiyordu. Hayatınızı değiştirmelisiniz diyorlardı onlara. Onlar hayatlarını değiştirmek istemiyorlardı. Fikrinizi değiştirebilirsiniz. Fikir değiştirmek kolaydır. Ama hayat değiştirmeye gelince çok zorlanırsınız. Hayat değiştirmek zordur. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız güçlü bir iman ile bunu başarabilirsiniz. Güçlü bir imana sahip olmak istiyorsanız Allah'ın kainatını tefekkür etmelisiniz. Mahlukatı tefekkür edin, Kur'an'ı tefekkür edin, Resulullah'ın hayatını tefekkür edin, Allah'ın isimlerini tefekkür edin, Allah'ın evliyasını tefekkür edin, onları tanımaya çalışın. Bunlar insana iman kazandırır, bunlar insanın imanını güçlendirir. İman güçlendiği zaman hayat değişebilir. Zayıf bir imanla hayatı değiştirmek mümkün değil. Zayıf bir imanla fikirler değişebilir belki. Hayatı değiştirmek isteyenler, hayatını değiştirmek isteyenler, hayatları değiştirmek isteyenler bunları yapmalı ve hayatını değiştirmiş olanlarla oturmalı, kalkmalıdırlar. Allah'ın peygamberleri onlara gelin hayatınızı değiştirin diyorlardı çünkü. La ilahe illallah kupkuru bir laftan ibaret değildi. Allah'tan başka hiçbir ilah tanımamak demek yalnızca bir inanç esası değildi. Allah'tan başka ilah tanımıyorsan, Allah'tan başka bir otorite tanımayacaksan, o takdirde senin otoriten Allah'ın elinde olacaksa, Allah'ın dediği gibi bir medeniyet kuracaksın demektir. Allah'ın dediği gibi evleneceksin. Allah'ın dediği gibi para kazanacaksın. Allah'ın dediği gibi suçlara ceza vereceksin. Allah'ın dediği gibi bir medeniyet kuracaksın. Allah'ın dediği gibi bir aile meydana getireceksin. Her şeyin Allah'ın dediği gibi olacak. Allah senin 24 saatine hakim olacak. Sadece namaz kılarken Allah'ın önünde eğilmeyeceksin. Bütün 24 saatinde Allah'a teslim olacaksın. Her şeyinden, gerek inanç esaslarında, gerek ahlakında, gerek törelerinde, örfünde, gerekse ticaretinde, ekonomiyle ilgili meselelerinde, ceza kanunlarında, her şeyinde Allah'a teslim olacaksın. La ilahe illallah'ın manası budur. Allah'tan başka hiçbir otorite tanımıyorum diyorsun. Allah'ın dediği gibi olacak her şey diyorsun. Bu bütün hayatın baştan sona değişmesi demek. İşte bunu yapmak istemeyenler peygamberleri öldürüyorlardı. Yoksa bunlar Allah'ı inkar etmiyorlardı. Allah'ı inkar etmeyenler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Allah'ı inkar etmeyenler Allah'ın peygamberlerini inkar ediyorlardı. Çünkü kupkuru Allah'ı kabul etmek hayatı değiştirmiyor. Allah'ın varlığını itiraf etmek hayatınızda hiçbir şey değiştirmez. Allah'tan başka ilah olmadığını söylediğiniz zaman, Allah'ın ayetlerine teslim olmak zorundayım diye düşündüğünüz zaman, işte o zaman hayatı değiştirmek gerekiyor. İşte o zaman zor mesele başlıyor. 1980'lerden Amerika dünya devleti olarak dünyanın en büyük terörizmini gerçekleştirdiğinde Libya devlet başkanının binasına, çadırına bombalar yağdırdığında kalleşçe, süper güce yakışmayacak şekilde ama onların dinine, dinsizliğine yakışır bir şekilde kalleşçe bir şekilde bir devlet olarak bir başka devletin başkanının evini bombaladığı zaman işte o zaman o zamanın başkanı Reagan şöyle söylüyordu. Bunlar diyordu bizim yalnız bölgedeki varlığımıza değil bu Müslümanlar yani bunlar yalnız bizim bölgedeki Orta Doğu'daki varlığımıza Orta Doğu'yu sömürmemize değil Orta Doğu'da istediğimiz gibi hükümetleri başa getirip istediğimiz hükümeti indirmemize değil Orta Doğu'yu sömürmemize değil sadece bunlar bizim hayat tarzımıza da karşı çıkıyorlar o yüzden bunları vurmalıyız diyordu. Demek ki mesele hayat tarzı meselesiydi. Hayat tarzlarına karşıyız, evet doğru. Senin hayat tarzın yerin dibine batsın. Senin hayat tarzından sen bile tiksiniyorsun. Hayvandan aşağı bir hayat tarzınız var. Sizinkine medeniyet mi denir? Modern hayatı medeni hayat zannediyorsunuz. Kimi aldattığınızı zannediyorsunuz. Yollarınızın temiz olması zenginliğinizden kaynaklanıyor. Eğer insanlara bol bol maaş veriyorsanız o da zenginliğinizden kaynaklanıyor. Bahçelerinizin büyük olması, şehirlerinizin planlı olması, İş hayatınızın düzenli olması, bunlar medeniyet midir? Sen Rabbul Alemine şirk koşuyorsan medeni olamazsın. Senin memleketinde kadın erkek münasebetlerinin cılkı çıkmışsa medeni sayılamazsın. Senin memleketinde her gün boşananlar evlenenlerden çoksa medeni olamazsın. Senin medeniyetinde insanlar intihar ediyorsa senin medeniyetin insanlara huzur vermiyor demektir. Sen bu halinle medeni olamazsın. Senin medeniyetinde eğer insanlar huzur bulamıyorsa bu nasıl medeniyettir? Senin medeniyetin atom bombası yaptı. Senin medeniyetin her türlü alçaklığı geliştirdi. Senin medeniyetinde her türlü ahlaksızlık gelişti. Geçenlerde Konya'da konuşuyor başbakan. 200 dönümlük, 300 dönümlük bahçeler, parklar yapılacağını ilan etti. Birçok şehirde böyle parklar, bahçeler yapılacağını söyledi. Ve bu bilgiyi verdikten sonra da işte medeniyet budur dedi. Medeniyet o değil başbakan. Parkla bahçeyle medeniyet olmaz. Lağımla, barajla medeniyet olmaz. Bir memlekette Allah'a sövülüyorsa, bir memleketin parklarında, bahçelerinde zina ediliyorsa, bir memleketin parklarında haram bir şekilde ilişkiler devam ediyorsa, bir memlekette kadın erkek ilişkilerinin cılkı çıktıysa, bir memlekette Allah'la alay ediliyorsa o memleket medeni olamaz. Bir memlekette anarşi varsa, bir memlekette İslam kaldırılmış, Kopenhag kriterleri getirilmişse bir Müslüman için orada medeniyet yoktur. Modern olmakla medeni olmayı karıştırıyor. Parkla bahçeyle medeni olunacağını zannediyor. Park yapacağız dese ona bir itirazım yok. Fakat medeniyet olarak bunu söylemesine itirazım var. Bu medeniyet değil. Allah Azze ve Celle parkları, bahçeleri seninkinden çok daha fazla olan, şehirleri seninkinden daha düzenli olan, yolları seninkinden daha güzel olan milletler hakkında Allah diyor ki, İnhum illa kel en'am, onlar hayvanlar gibidirler, belhum edallu sebile. Hatta hayat tarzı bakımından, yol bakımından hayvandan da aşağıdırlar. Allah Azze ve Celle bu işin parkla bahçeyle olmadığını söylüyor. Kılık kıyafetle olmadığını söylüyor. Siz Afrika'nın yollarını güzel yapabilirsiniz. Siz Afrikalı insanı güzel elbiselerle giydirebilirsiniz. Siz bir yamyamın eline cep telefonu verebilirsiniz. Gözüne de bir gözlük takabilirsiniz. Siz bir yamyamın altına bir Mercedes de verebilirsiniz. Siz yamyamların memleketini çok güzelleştirebilirsiniz. Bütün bunlar medeniyet midir? Aynı yamyam, aynı yamyam. Medeniyet bir eğitimdir. Medeniyet Allah'a teslim olmakla gerçekleşebilir. Onlara ve durubet aleyhimul meskene, onlara meskene damgası vuruldu. Bi ennehum kanu yekfuruna bi ayatillah. Bütün bunların sebebi Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri. Ve yaktuluna el enbiya bi gayri hak, ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri. Zalika bima asav ve kanu ya'tadun. Ve bütün bunlar haddi aşmalarından ötürü idi. Haddi aştıkları için bu hale geldiler. Nasıl ki Allah Azze ve Celle ehli cennetin konuşmasını ehli cehennemle yaptığı konuşmayı bize anlatır. Cennetlikler merak etmişlerdir. Cehennemliklerin neden cehennemlik olduğunu sordular. Kur'an onların cennette konuştuğunu bize haber veriyor. Konuşacaklar. Siz diye konuşuyorlar. Sanki görüyorlar cehennemlikleri. Allah onlara gösteriyor. Bir şekilde canlı yayın var sanki. Mâ selekekum fî sakar dediler. Sizi cehenneme sokan nedir? Hangi günahınızdan dolayı cehenneme girdiniz, sakara girdiniz? Dediler ki, قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ Namaz kılanlardan değildik dediler. وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ Fakirlere yemek yedirmezdik, miskinleri doyurmazdık dediler. وَكُنَّا نَخُوضُ مَا الْخَائِضِينَ Boş işlere dalanlarla beraber boş işlere dalardık, boş bir hayat yaşadık dediler. Ve biz ahireti de inkar ederdik dediler. İşte biz bu haldeyken bize ölüm geldi dediler. İnsanların görevini ikiye indirebiliriz. Birisi Allah'a karşı görevleri, işte namaz ona bir misal olarak söyleniyor. Diğeri insanlara karşı görevleri, işte fakir fukarayı doyurmaları da ona bir misal olarak söyleniyor. Bu iki görevini yapmamış bunlar. Ne Allah'a karşı görevlerini yapmışlar, ne kullara karşı görevlerini yapmışlar. Dolayısıyla üçüncü hatayı işlemişler, yani boş bir hayat yaşamışlar. Zaten iki görev de yapılmayınca hayat boştur. İşte boş hayatın sonunda ahireti de inkar etmişler. Çünkü ahireti inkar etmeselerdi rahat edemeyeceklerdi. Çünkü boş bir hayat yaşamışlardı. Eğer cennet haksa, cehennem haksa o zaman halleri perişan olacaktı. Ondan dolayı rahatlayabilmek için ahireti inkar etmeleri lazımdı. Onun için işte öyle diyorlar. Biz boş bir hayat yaşadık ve ahireti de inkar ettik. Ahireti inkar etmelerinin sebebi boş hayat yaşamalarıydı. O peygamberleri öldürmelerinin sebebi de o. Ayetleri inkar etmelerinin sebebi de o. Hakikatte bunlar Allah'ı inkar etmiyorlardı. Fakat Allah'ın yeryüzüne müdahalesini inkar ediyorlardı. Allah, Allah'tır diyorlardı, yeryüzüyle ilgilenmez diyorlardı. Bizi serbest bırakmıştır diyorlardı. Onlar özgür olmak istiyorlardı. Onlar istedikleri gibi yaşamak istiyorlardı. Halbuki Allah insanı başıboş bırakmamıştı. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş bırakıldığını mı sanıyor? Öyle değil. Öyle zannede dursunlar onlar, öyle değil. Allah insanları başıboş bırakmadı. Söyler misiniz bana, kainatta nedir başıboş olan? Bir tane şey söyler misiniz bana? Allah'ın kontrolünde olmayan bir şey söyler misiniz bana? Kur'an buyuruyor ki, ağaçtan bir yaprak Allah'ın izni olmadan düşmez. Allah'tan bağımsız olan, özgür olan bir şey söyler misiniz bana? Ama insanlar özgür olmak istiyorlar. O yüzden Allah'ın müdahalesini kabul etmek istemiyorlar. Allah'ın müdahalesiydi her peygamber. Allah'ın müdahalesiydi Allah'ın her ayeti. O yüzden onlar yeryüzüne müdahale etmeyen bir Allah istiyorlardı. Halbuki Allah öyle bir Allah değildi. Allah yeryüzüne karışan bir Allah'tı. Allah insanları özgür bırakmamış olan bir Allah'tı. İşte onlara gelip de bu hakikatleri söyleyen, özgür değilsiniz, Allah'ın dünyasında özgür değilsiniz diyen peygamberleri öldürüyorlardı. Başka türlü rahatlayamayacaklardı çünkü o peygamberler onlara yanlış yapıyorsunuz diyorlardı çünkü öldürmeleri gerekiyordu o peygamberlerin. Allah'ı kabul edenler neden Allah'ın peygamberini kabul etmiyorlardı? İşte sebebi buydu. Hayatlarını değiştirmek istemiyorlardı. Allah'ın ayetlerini kabul etseler hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklardı. Bir adam iman etmek için, peygamberimizle tanışmak için daha doğrusu Efendimizin yanına gidiyordu. Bazı müşrikler kendisini görmüşler. Nereye gidiyorsun demişler. Demiş ki Muhammed'le görüşmeye gidiyorum, bir peygamber çıkmış duydum. Gideceğim bakacağım, eğer aklım keserse iman edeceğim. Dediler ki Muhammed zinayı haram ediyor, haberin olsun. Adam dedi ki benim ona ihtiyacım yok zaten. Ama dediler Muhammed içkiyi de haram ediyor ha. Adam dedi ki ha öyle mi, o zaman durum değişti. O zaman bu sene gitmeyeyim dedi. Seneye giderim belki. Döndü ve geri gitti. Çünkü hayatını değiştirmek istememişti. Ama o şekilde öldü, seneyi de göremedi. İman edecekti belki ama... O imanı kupkuru bir iman zannediyordu. Hayatını değiştirmek zorunda olduğunu anlayınca o zaman geri dönmek istemişti. Ve Allah da kendine o hatasından ötürü iman nasip etmemişti. Bütün ehli kitap böyle midir? Onların içinden farklı olanlar var mıdır? Allah Azze ve Celle leysu seve buyurmak suretiyle hepsinin aynı olmadıklarını burada bize ilan edecek. O meseleyi daha sonraya bırakmak istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışan ve çarpışan mücahitlere yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.